Ayrım 6, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 69. Elsinor koca bir dalganın üstünden geçip bir boşluğa doğru gömülürken Bayan West zafer kazanmışçasına gülümseyip bana baktı. Demire tutundu sonra sımsıkı. Büyük bir yalpa yapmıştı gemi. Rüzgarsız sönmüş yelkenler sağır bir gürültüyle gıcır gıcır ses çıkarıyorlardı. Bayan West rüzgarsız bir hava olacak besbelli dedi. Bir hoş oldum ben Bay Pathurst. Kusura bakmayın kamerama gideceğim. 5 dakikaya kadar yatmalıyım gidip. Canımı okuyacak bu deniz tutması yine benim için rahatsız olmayın ne olur. Deniz tutması hiç de hoş bir şey değil biliyorum. Ama şehirlerin karlı çamurlu yollarında bata çıka yürümek daha mı iyi sanki? Bayan West elini bize uzatmış gitmeye hazırlanıyordu. Bu sıra Bay Pike'ın o öfkeli sesinden hiç de aşağı kalmayan sert sesi geldi kulağımıza Bay Malayer'in. Berbat hıyarca bir iş yapılmıştı besbelli. Bu haltı yiyenler belalarını bulmuşlar ya da bulacaklardı hemen. Gerçekten de 4 adamın güvertede yürüdüğünü, habire kollarını bacaklarını ovuşturup durduklarını gördük öyle. İçlerinden birinin gözü nah balon gibi şişmiş, kapanmıştı neredeyse, mosmordu. Bayan West'e, karanlıkta tahtaya falan çarpmışa benziyor dedim. Bayan West, Bay Pike'ın üstleri sıyrık içindeki o koca koca ellerine doğru indirdi bakışlarını. Başka bir şey sormaya gerek bırakmayacak kadar açık, özlü bir açıklamaydı bu bence. Bay Malayer de biliyordu işin yöntemini Bay Pike gibi. O akşam 3 kişiydik akşam yemeğinde. Kaptan West, Bay Pike ve ben. Gemi o yana bu yana yalpalandıkça masamız keman çalıyordu adeta. Kaptan bana, ''Kızımı 48 saat göremeyeceksiniz.'' dedi. Annesi de böyleydi tıpkı. Babası denizci de olsa her yolculuğun başında hastalanır hep. Bay Pike'ı hiç bu kadar geveze görmemiştim ben. Başladı anlatmaya. Sert katı topraktan sıvı bir madde olan suya geçerken doğal güçlükleri önlemek zor iş. Bana kalırsa hepimiz bu durumdayız şimdi. Denize çıkarken karadayken geçirdiğimiz o güzelim günleri, tattığınız yığınla zevki geride bırakacaksınız. Düşünün ki, hava ister güzel olsun ister patlasın, nöbet tutacaksınız. Gece gündüz gemicilerle uğraşacaksınız. Pek kolay görünmüyor tabii ilk bakışta.
''Denizi sevmiyorsunuz galiba?'' diye sordum.
Bay Pike göğüs geçirip, ''Sevmiyor muyum, seviyor muyum, ben de bilmiyorum.'' dedi. ''Ömrüm orada geçti hep, bütün söyleyeceğim bu. Ama bayılıyorum müzik denilen şeye bak. Ne güzel şey o öyle. İnsanın ruhunu kanatlandırıyor adeta. Yanımdan hiç ayırmadım bir fonografım, bir de çok esaslı bir plak koleksiyonum var.'' Kaptan izin verir, siz de peki derseniz, ünü dünyayı tutmuş bir yığın sanatçıyı dinletebilirim size.
Kaptan başıyla olur dedi, masanın üstündeki örtünün kalkmasıyla atletik vücutlu Bay Pike o ömrü boyunca denizle boğuşmuş koca koca, kaya gibi sert elleriyle fonografı koydu masaya. Çocuğunu emziren bir ana gibiydi, görülmemiş bir sevgi ve incelikle tutuyordu aracı. Kaptan West ile ikimiz koltuklarımıza gömüldük hemen. Bay Pike tavanda sallanan koca bir lambanın yuvarlak ışığında kurdu fonografı. İnce bir deve derisiyle sildiği plaklara diyecek yoktu hani. Seçilmiş alınmıştı hepsi. Bir pro yaktı kaptan. Kendisine sunulan konsere aldırış etmiyor gibi bir hali vardı. Dinliyor muydu acaba? Çoğu kez bir şeyden hoşlanıp hoşlanmadığını zerre kadar belli etmiyordu. Gemide zırnık işe yaradığını görmediğim bu adam gerçek dışı bir varlık gibi geliyordu bana. Ne halt ediyordu Elsinor'da peki? Var mı yok mu pro içiyordu sabah akşam? Gemideki adamları tanıdığı falan yoktu hiç. Bay Pike'la Bay Malayer'in kumandasındaydı gemi. Kendini bir çeşit duygusuz, katı yürekli, nirvana haline sokmuş, yaşayıp gidiyordu öyle. Sesleri kendinden geçercesine adeta içer gibi dinleyen Bay Pike'ın plaklarında dinsel müzikle din dışı müzik birbirine karışmıştı. Meyer Bayer'in Göğün Kralı, Mendelssohn'un Tanrı'da Dinlenin, Fure'nin Çarmıha Girilmiş İsa'sından önce Caruso'dan eski ve yeni dünyanın opera şarkılarından çok esaslı parçalar dinledik bir sürü. Sonra bir dizi Alleluya, O Salutaris, Bize Yol Göster Yüce Işık falan geldi bunların ardından. Heyecanlanmış, alt üst olmuştu yüreğim. Bay Pike, çocukken kilise korosundaydım ben dedi. Kilisede beni uşak gibi kullanan papaz efendiyle sert bir tartışmaya tutuştum günün birinde ne ki. Kafasına bir sopa indirdim herifin. 2.80 serildi yere. Geberiyordu az kalsın.
Vay canına.
Bay Pike kahkah gülerek, ondan sonra yıldızım barışmadı papaz efendiyle hiç. Kaçtığım gibi oradan yallah. Denizci olduk çıktık. O küt diye vurduğun sopa var ya, alnımın yazısını çizen o oldu işte.
Dinsel müziği kendinizden geçercesine dinliyorsunuz. Bugün de öyle inancınız tam mı Tanrı'ya?
Bay Pike şöyle bir bocalar gibi olduktan sonra, evet bu şarkıları dinlediğim zamanlar diye karşılık verdi. O gece uyku tutmadı yine pek gözümü. Vada'ya kremalı bir turta yaptırıp indirdim mideye bir güzel. Gece yarısı üstüme şöyle bir şey atıp kıç güvertesine çıktım. Nöbeti daha yeni alan Bay Mallair de oradaydı.
Esaslı bir gece dedi. Tek bulut yok ama ne yazık ki. Rüzgar var mı yok mu belli bile değil. Gemi sürüklenip duruyor öyle.
İşler yolunda mı gemide diye sordum.
Ha, idare etmeye çalışıyoruz işte bu bir yığın kaçıkla. Evvelsi gün dümende çalışan o Andy Fay adındaki cüceyi tanıyor musunuz?
Dümene sinek gibi yapışmış o eciş bücüşü çok iyi hatırlıyorum.
Tamam, o Sullivan dedikleri o zır deliği bana şikayete geldi bu. Hırlaşmışlar ikisi. Nöbetini bitirip geminin burnuna geldiğinde bakmış o Sullivan usturasını biliyor. Canınızı sıkıyorsam anlatmayayım.
Yo yo, hoşuma gidiyor çok.
Ağzından nasıl çıktıysa öyle anlatacağım size her şeyi. Gelip dedi ki bana, söyleyeceğim bir şey var, izin verirseniz kaptanım. Tamam konuş dedim. O Sullivan kibarlıktan kırılacak gibi, satsana bana şu deniz çizmelerini dedi kaptanım. Satayım ama neden yani dedim. Hoşuma gidiyordu ondan. Topu topu bir çift çizmem var zaten, senin de var aynısı. Olsun, birbirini giyerim bir öbürünü bulutlu havalarda. Verecek paran var mı bana peki? Karaya ayak basalım paramı alır almaz öderim hemen.
Yok olmaz, ben çizmesiz dolaşırken senin fazladan bir çift çizmen olacak. Aklım almadı bu işi pek, niyetin ne yani?
Denize atacağım onları.
Dönüp yürüdüm bunun üstüne ama o Sullivan yeni bilenmiş usturasıyla arkamdan koşup efendi efendi lütfen şöyle yaklaşın da gırtlağınızı uçuruvereyim Bay Fay dedi. İşte o an kafama dank etti ki bu gemide tehlikede benim hayatım. Size her şeyi bir bir anlatmaya, o Sullivan'ın tehlikeli bir zır deli olduğunu söylemeye geldim.
Bana da öyle geliyor dedim. Daha ilk görüşte kendini dağıtmış bir insan olduğunu anladım onun. Kendi kendine konuşup duruyor habire.
Bay Mallair, ben de öyle düşünüyorum Bay Parthurst dedi. Hemen o an kasketini rüzgara karşı tutup sigarasını yaktı Bay Mallair. Saçı başı ağarmıştı üçüncü kaptanın. Başının önü, kulaklarının yanları, ensesi sımsıkı saçtı. Ama tepesinde birkaç kıl kalmıştı yalnız. Kafasının saçsız yerinde öyle bir yara izi vardı ki böylesini görmemiştim daha hiç. İki parmak genişliği, bir o kadar derinliği olan koca bir yarıktı bu. İnsan bu kuyu gibi oyulmuş vadinin içinde ince pembe bir derinin altındaki beynin bir nabız gibi attığını görecek gibi oluyordu adeta. Bay Mallair afallayıp kalışımın nedenini anlamakta güçlük çekmemişti. Neşeli bir tavırla başına kasketi geçirip,
''Yalnız Elsinore mı alınır kafadan sakat bir sürü herif?'' dedi. ''Bir başka gemide başka kaçığın biri açtı nah şu kafamdaki yarığı işte. Et satırıydı hem, geminin aşçısıydı. Karadan binlerce mil ötede Güney Hint Okyanusu'nda oldu bu. Düşün ki herifçi oğlu Boston'da olduğumuzu, kendisine sırf kötülük olsun diye karaya çıkarmadığımızı falan kuruyordu kafasında. Kafama küt diye vurduğunda arkamda olduğu için engelleyemedim.''
''Böyle berbat bir yarayı nasıl iyi edebildiniz Bay Mallair? Esaslı bir cerrah vardı herhalde gemide.''
''Cerrah merrah yoktu ama içimde öylesine büyük bir yaşama gücü vardı ki öldürmedi beni. Kaptan iyileştirdi beni. Şeyle.''
''Neyle?''
''Şeker tortusuyla.
Yaşlı bir deniz kurdu olan kaptan öyle antiseptiklere falan kulak asmazdı hiç. Var mı yok mu şeker tortusuydu kullandığı taze yaralara. Haftalarca mıhlandım kaldım yatağında. Bunun ne berbat bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz benim için? Hong Kong'a vardığımda yaram adam akıllı kapanmıştı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi nöbet tutmaya başlamıştım bile. Gün gelecek bu inanılmaz yaranın ikinci kaptanın yazgısında, o nedenle Elsinore'un yazgısında oynayacağı büyük rolü anlayacaktım. Eğer daha sonradan öğrendiklerimi o an bilmiş olsaydım, öyle Mob de Chambre'da gidip kaptanı Palas Pandras yatağından kaldırır, beni o saat Baltimore'a atmasını söylerdim tafralı tafralı. Bu işin faturası ne tutuyorsa ödeyerek tabii. Ama ben Bay Mallier'in kafasında koca bir yarıkla hala yaşadığına, hala işinde gücünde olduğuna hayranlık duyarak 5-10 dakika yerimden kımıldayamamıştım. Bir süre daha havadan sudan çene çaldık Bay Mallier'la. Bu adama karşı duyduğum yüreğimin köşesindeki o kuşku gitmek bilmiyordu bir türlü. Gözlerinin arkasında göründüğünden bambaşka bir insan pusuya girmişti sanki. İki kişi vardı vücudunda. Biri susuyor, öbürü konuşuyordu. Kafasından geçenleri bir maske gibi örtüyordu ağzından çıkan sözler. Kamerama girmiş o oldum olasıya beklediğim uykuyu getirebilmek için büyük bir bölümünü daha önce okuduğum Rosny'nin beyaz karıncasını almıştım elime. Gel gelelim daha da bozuyordu sinirlerimi bu roman. Nell Serways adında bir baş kişi vardı ki çektiği gerek bedensel gerek ruhsal acılar kılı kırk yararcasına anlatılıyordu bir. Sonunda baktım olmayacak Fransızların çözümleyici romanlarının canı cehenneme diyerek elimden atıverdim. Daha oyalayıcı, daha gerçekçi olan Stendhal'den bir şeyler okudum. Önceki geceki gibi Bay Mallier'in saat tiktaklarına benzeyen o düzenli gidip gelmelerini duyuyordum. Sabahın beşine doğru Bay Pike aldı nöbeti. Daha bir küt küt atıyordu adımlarını o. Hava adam akıllı değişiyor, deniz her dakika kabarıyordu. Yan yatmaya başlamıştı Elsinore. Güverteden bir yığın ayak sesi geldi kulağıma. Bay Pike'ın ne dediklerini pek anlayamıyordum ama sert sert bir şeyler söylüyordu tayfalara. Elsinore öylesine yan yatmıştı ki kameramın penceresine yükseliyordu su ara sıra. Geminin gövdesine çarpan dalgalardan, köpük seslerinden geminin hız aldığını anlıyordum. Baş kamarot kahvemi getirip bırakmıştı. Vada kahvaltımı önüme koyup üstümü başımı giymeme yardım edinceye kadar uyukladım durdum öyle. O da kendisini uyku tutmadığından falan yakınıyordu bana. Yatağı Nancy'ninkiyle birlikte geminin ortasında bir yerdeydi. Çelik bölmelere ayrılmış oda avuç içi kadar bir şey olup kapı açıldığında havalanıyordu yalnız. Nancy kapıyı kapalı tutuyordu hep. Üstündeki kar yolada yatan Vada boğuluyordu havasızlıktan. Demesine göre kameranın havası öylesine azalıyor ve berbatlaşıyordu ki lambanın fitilini ne kadar yükseltirsen yükselt yanmıyordu doğru dürüst. Pis bir koku çıkarıp kömürleşiveriyordu ucu hemen. Vada'yı zerre kadar uyku tutmazken Nancy bana mısın demiyor, ayı gibi de horluyordu üstelik. Vada'ya bakarsan öyle iğrenç bir adamdı ki bu akıl hafsala almazdı böylesini. Domuzun ta kendisiydi. Bir gececik bile aynı odada yatamazdı onunla artık. Gerçekten de kimseye sormadan, izin bizin almadan ne kadar eşyası varsa arkadaki büyük odaya geçirip benim denklerle, kitap sandıklarıyla esaslı bir yatak yaptı kendine. Kıç güvertesine çıktığımda deniz azmıştı iyice. Elsinore yelkenlerinin çoğunu istinga etmiş, bulutlarla dolu hüzünlü bir göğün altında kurşun rengi dalgaları yara yara ilerliyordu havamam. Saat 7'den 7.30'a kadar uyuyan Bay Mallier işinin başındaydı yine. Uykusuzluktan kan çanağına dönmüş gözlerimi görüp gülümseyerek "Vallahi Bay Parters," dedi. "Topu topu birkaç saat uyuyorum ama esaslı uyuyorum. Geçiveriyorum kendimden çocuklar gibi. Bu da az dinlendirmiyor beni." Sonra alaylı alaylı şöyle ekledi. "Böyle uyumak var ya rahat, tertemiz bir yüreğin eseri tabii." Bunun hiç de böyle olmadığını biliyordum ya, öyledir demekten başka bir şey gelmedi elimden. Kaptan West kamerasında ağzında pura kutsal kitabı okuyordu. Ortalıkta yoktu Bayan West. Deniz gitgide azıyor, gemi habire su alıyordu üstten. Kapısını iyice kapatıp girdim oturdum harita odasına. Lambozlardan bütün güverteyi görebiliyordum. Dalgalar demirlerin üstünden aşıyordu birbiri ardına. Gemiciler tepeden tırnağa ıslanmışlar, sucuk gibi olmuşlardı. Her an biri dengesini yitirip düşüyor, güvertedeki su deliklerinden geride beyaz bir köpük bırakarak giden dalgaların arasında yuvarlanıp duruyordu öyle. Bay Pike'la Bay Mallayer koca koca dağ gibi dalgaların Elsinore'a doğru geldiğini görüyorlar. Yere kapaklanmamak için ona buna sımsıkı yapışan, bir kez düştükten sonra zor bela doğrulup kaçacak delik arayan o zavallı gemicilerin arasında dolaşıp duruyorlardı bana mısın demeden. Emir yağdırıyorlardı sağa sola. Deniz onlara vız geliyor tırıs gidiyordu. Akşam yemeğini her zamanki gibi yedik yine ama Bay Pike o çok sevdiği fonografını çalmadı bu sefer. Bana geminin çok sarsılmasından iğnenin bozulabileceğini, belki de kırılabileceğini, dahası plakların berbat olacağından falan dem vurdu 2 saat. Bayan West yatağından çıkmıyordu hiç, vadayı da deniz tutmuş hali dumandı. Belli etmemek için canı çıkıyor, dişlerini sıkmış oraya buraya koşuyordu. Ama mosmor olmuş renginden, donuk bakışlarından şıp diye anlaşılıyordu her şey. Şükür ki bir şey olmamıştı bana, iyiydim. Yemek biter bitmez Kaptan West'le muhabbeti bir koyulaştırayım şöyle dedimse de olmadı. Bir yığın kitaptan söz ettim ona. Bu konularda Allah'lıktı tam. Kutsal kitaptan başka tek kitap eline almadığını söylüyordu. Sözü politikaya getirdiğimse de hep beni konuşturdu kendisi susup. Arada bir evet, hayır diyordu sadece. Anladım ki bu tarakta da yoktu bezi. Hayretti yani vallahi. Ne düşünüyordu peki bunun beyni? Neye vardı ilgisi? Gemi falan da umurunda değildi hiç. Bir gün güverteye çıktığını görmemiştim daha. Bu kibirli şık giyimli aristokrat iyiden sinirlerimi bozuyordu benim artık. Ne işe yarıyordu anlamıyordum bir türlü. Gece topu topu yarım saat kadar uyku tuttu gözümü, kaşınmalarım azalmıştı biraz. Elsinore öyle bir yalpalıyordu ki yatağımdan düşmedim neyse. Rüzgarın ve denizin çıkardığı o sağır edici gürültüden söz etmiyorum hiç. Bir alemdi tam, gemide değil de denize düşmüş bir odunun üstündeydim sanki. Tek satır kitap okuyamadım tabii. Vada kaç boy yanıma kadar çıkıp bir şey isteyip istemediğimi sordu. Kaptan West'in nasıl bir insan olduğunu bugün anladım sonunda. Eşi menendi olmayan bir insandı bu. Wells'in çağdaş ütopyasında anlattığı samuraydı o. Hani yaşamak denilen şeyin sırrını çözmüş, hani yüce bilgiyi billurlaştırıp kendinde toplamış, hani çevresindeki bütün her şeyin hayatını elinde tutan üstün insan, büyük usta vardı ya, oydu işte. Anlatayım da dinleyin hele. Çalkalanıp duran denizin üstünde kurşun gibi bir gün doğmuştu. Elsinore hızını kesmiş, üstten aldığı tonlarca suyu güvertedeki su deliklerinden kusa kusa yol alıyordu Atlantik'te. Ama bu devede kulaktı daha. Güneybatıdan esen kasırga dayanılmaz bir hal almıştı ki 90 derece kuzeyden bir rüzgar patlak verdi. Kuzeydoğudan gelen öncekinden 2 kez daha sert olan bu kasırga canımıza okuyordu artık. Bir de baktık ki Kaptan West kıç güvertesinde. Allah'lık gemiciler tahta çanaklar gibi yıkılıyorlardı. Suların serpintisinden gözleri görmez olmuştu hepsinin. Anadan doğma salaktılar ya da daha da salaklaşmışlardı şimdi. Korkudan ödleri patlamış güvertede düşüp duruyorlar. Bay Pike'ın söylediklerini yapmak için çırpınıyorlardı adeta. Birbiri üstüne yığılan bu kuklaları seyretmek heyecan vermekten çok kıkır kıkır gülesini getiriyordu insanın. Komedi dediğim bu kadar olurdu hani. Bay Pike da gemiciler gibi koca koca dalgaların altında kalıyordu ama zerre kadar dengesini yitirmiyordu öyle. Bir keresinde çok sert çarptı sular. Yere düşen 2 adam kalkamadı bir daha. Alıp götürdüler ikisini de. Biri Lars Jakobsen adında bir İskandinavyalıydı. Kırılmıştı bir bacağı. Öbürü Kit Twist'ti. Kafası yarılmış bayılmıştı. Kaptan West çok doğal bir şeyden söz edercesine Siklonun içindeyiz tam dedi. Fırtınadan pusula musula kırıldı hep.
Ben demirlere var gücümle sımsıkı sarılmış dururken Kaptan West bu şamba yağmurluğunun altındaki o dal gibi incecik vücudunu sağa sola oynatarak dengesini sağlıyor, bana mısın demiyordu. Elsinore'un hoplayıp zıplamasından, gözlerinin o henüz kararmakta olan bulutlarla dolu gökyüzüne doğru kalktığını gördüm bir ara. Rüzgar dayanılır gibi değildi. Çelik direklerden, serenlerden, halatların arasından kasırgaya dayanabilen birkaç yelkenden inler gibi, böğürür gibi karmakarışık sesler çıkıyordu. Bu ara çın çın çınlattı Kaptan West'in sesi ortalığı. Gümüş bir çandan çıkmıştı sanki. Tın tın bir sesti. Ahenkli, güçlüydü üstelik. Kasırganın kükremesi arasında bu sesten çıkan kesin buyruklara ilk uyan dümendeki adam oldu. Sonra bellerine kadar su içinde debelenip duran Bay Pike'la Bay Malayer derken bütün gemicilere bir refleks gibi yayıldı Kaptan West'in buyrukları. Gözümü Kaptan West'a doğru kaldırdım şöyle. Nereden çıkıp geldiği bilinmeyen pırıl pırıl göz alıcı madde dışı bir varlıktı sanki. Karışıklığı gidermek, devlerle insanların savaşını andıran bu hengamede, nafile yere dövüşen, bitmiş tükenmiş bir yığın insana zafer getirmek için gelmiş gibiydi. Samuray fırtınanın kanatlarına binip şimşek, yıldırım, gök gürlemeleriyle falan gelmişti öyle. Talihsiz Elsinore'le onun üstündeki adamları selamete çıkaracaktı. Havada kısa süren bir sessizlik oldu bu sıra. Gökyüzü yırtılmış, küçücük bir mavilik çıkmıştı ortaya. Oraya buraya saçtığı serpintilerle birlikte rüzgar da durdu. Deniz hala dalgalansa da şaşılası bir durgunluk içine girmişti hava. Afallayıp kalmıştım ben. Geldiği gibi gitti siklon diye düşünüyordum. Kaptan West eliyle omzuma dokundu o an. Ayağınızı sıkı basın dedi. Rüzgar yine çıkıyor işte. Kuzey doğudan geliyor bu seferki. Şöyle bir dakika falan sonra Elsinore'un altını üstüne getirmeye başladı fırtına. Geminin omurgasından tutun da direklerin tepesine kadar arp çalar gibi çalıyor, vahşi sesler çıkarıyordu. Samuray rüzgara göğüs germiş kımıldamadan duruyor, daha ağzından çıkar çıkmaz yerine getirilen emirler veriyordu. Hayran hayran seyrettim bu manzarayı doğrusu. Soluğum kesilmiş gibi de olsa dayandım durdum kıç güvertesinde, kımıldamadım. Deniz denilen şeyin ne olup ne olmadığını ilk kez anlıyor, akıllı bir adamın Bay Pike ve Bay Malayer gibi yarı tutsak kişileri kullanarak kumanda ettiği bir yığın tutsak herife neler yaptırabildiğini gözlerimle görüyordum. Bir saat önce bu iki kaptanın hayran kaldığım becerileri beş para etmez olmuştu gözümde artık. Hani neredeyse o gemici takımıyla bir tutacaktım onları. Samuray hem adamları hem deliren karanlık göğü hem de o kudurmuş denizi avucunun içine alıvermişti bir anda. Kazandığı zafer tamamlanıp dört dörtlük olunca o her zamanki soydu görkemli haliyle kıç güvertesinden indi. Ama ben şöyle bir çeyrek saat daha kaldım orada. Büyük salonda buldum sonra kaptanı. Çizmelerini, muşamba yağmurluğunu, ıpıslak başlığını çıkarmış, bez terliklerini geçirmiş de ayağına, puro içiyordu. Gözlerini iri iri açmış, dalıp gitmiş de öyle. Görünmeyen bir yerlere bakıyor gibiydi. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 81.